Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın, canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 15 Haziran 2022 19.30 günlerden çarşamba, Anlat Bana da yine karşınızdayız. Öncelikle trafikte olanlara bir bilgi vererek gündeme başlayalım. Dün benzine 97 kuruş indirim gelmişti. Büyük ihtimalle bu gece motorine 1 lira 27 kuruş zam bekleniyor. Trafikte olanlar için, tarlada, bağda, bahçede olanlar için önemli haber diye düşünüyoruz. Çünkü dünya ekonomisi resesyona giriyor. Resesyona giren küresel ekonomide petrol fiyatları ne olur? Doğal olarak düşer. Ancak kur gibi temel bir sorun yaşayan Türkiye gibi ülkede ne olur? İşte burası kritik soru. Çünkü Türkiye'de enerji fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının düşmesi kurun hareketine bağlıdır. Eğer akaryakıt fiyatlarının düşmesini istiyor isek öncelikle ne yapmamız gerekir? Ona bakacağız. Kurdaki hareket, oynaklık durmak durumunda. Birincisi bu. İkincisi özellikle önemli bir konu. Ekonomi politikanız bütüncül olmalı. Yamalı bohçaya dönmüşse güven veremezsiniz. İstikrar olmaz. Güven vereceksiniz. Üçüncü konuda ÖTV'yi indireceksiniz. Bu kadar net. Dördüncüsü otomatik fiyatlandırma mekanizmasını, yani sistemi doğru çalıştıracaksınız. Hani soruyorlar ya sosyal medyada filan, çözümle anlatın diye. Çözüm o kadar net ki, bu arada EPDK ile Enerji Bakanlığı arasındaki yol yolculuk ve değişim hareketi için kulis bilgileri ve arka plandaki gelişmeleri aktarmıyoruz. Bakanlıklar arası değişim olur mu? Olur. Biz bu kadar söyleyelim, sözü uzatmayalım. Niye? Siyaset gündemine bakacağız. Çünkü TÜSİAD konuştu. Fakirleşerek büyüyoruz dedi. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Gelin siyaset gündemine bir göz atalım. Sonra değerlendirmelere devam edelim.
Siyaset gündemi. Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ekonomi yönetimine ilişkin eleştirilerde bulundu. Turan, Türkiye'nin fakirleşerek büyüdüğünü söyledi. Rekabetçi kur ve cari fazla politikalarının günümüze uyumlu olmadığını belirten Turan, "Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına sert yanıt verdi. Erdoğan, "Sen çıraksın, önce haddini bil." diye konuştu. Cumhurbaşkanı, dün Turkish Airlines yazan uçaklarda değişikliğe gidilerek Türkiye Hava Yolları yazılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında Türk Hava Yolları yazacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin neden olduğu tahıl krizinin çözümü için kırmızı hat diplomasisini hayata geçirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde her ülkenin birer personel görevlendirmesine karar verildi. General rütbesinde olduğu öğrenilen personel arasında doğrudan iletişim hatları açık tutuldu. Polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salih Aydeniz hakkındaki fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Gönderilen fezlekede görüntü inceleme tutanağı, şikayet dilekçesi ve darp raporu yer alıyor. Olayın ardından başlatılan soruşturmada polis memuru Hakan Ağa da mağdur sıfatıyla ifade verdi.
Siyaset gündemi.
gündem böylesine yoğun, ekonomi gündemi daha da yoğun ama biz gelin TÜSİAD ile aslında Ankara yani külliye trafiğindeki sorun ne ona bakalım. TÜSİAD ne demek istedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan niye böyle bir yanıt verdi? Telefon hattımızda Perihan Çakıroğlu var, ekonomi yazarı. Perihan Çakıroğlu.
Merhaba. Merhaba. Diliyorum.
Sağ ol Perihan diyorum çünkü sen de ben de 40 yıldan fazladır TÜSİAD'ı izleriz, Ankara'yı izleriz, kavgaları biliriz. Ama bugünkü açıklamalara bakınca aslında TÜSİAD bir aydır benzeri söylemlerle açıklamalar yapıyor. Niçin böyle sert bir açıklama geldi?
Şimdi benim izlediğim kadarıyla şöyle, TÜSİAD da yeni başkan olan Orhan Turan daha önce TÜRKONFET yani TÜSİAD'ın Anadolu ayağı diyelim. Bu örgütün başkanıydı ve Orhan Tuna aslında birçok toplum örgütünde görev alan ve kendisi de çok uzun yıllardır bu işlerde pişmiş bir kişi. Başa geçmesinde bir önemli neden vardı. O da şu, TÜSİAD Anadolu'ya açılmak istiyordu. Çünkü sadece Patronlar Kulübü veya İstanbul Dükalığı gibi sözleri bu değiştirmek, imajını yenilemek istiyordu. Çok da iyi niyetle seçildi Orhan Tuna.
Turan.
Güzel. Turan, evet. Pardon. Ve gayet iyi başladı, sakin. Biliyorsun ki TÜSİAD'ın raporları güzeldir, projeleri iyidir. Bundan hükümetler, gelmiş geçmiş bütün hükümetler de yararlanır. Dolayısıyla zannediyorum ki Aldo Kaczorski başkan iken sürdürülen politikada daha bağımsız olma ilkesi öne çıktı. Yani tamam, devlet bizim, Ankara bizim, külliye bizim, Cumhurbaşkanı bizim ve biz bir sivil toplum örgütüyüz. Dolayısıyla da biz daha bağımsız davranmalı, eleştirilerimizi söylemekte de söylemekten de endişe duymamalıyız. Bu düşüncelerle başkan seçildi. Yönetim kurulunda bayağı bir değişiklik oldu. Eski yönetim kurulunda mesela hükümete yakın diye bilinen iki kişi vardı. Bunların adını vermek doğru değil. O kişiler bu yeni yönetime giremediler. Ve dolayısıyla bizim 40 yıldır izlediğimiz TÜSİAD'ın tekrar bir U dönüşü yapıp kendilerine başkan seçtiler. Bu Orhan Bey ve bu minval üzerine gidiyordu. Birçok açıklama, birçok hükümetin ekonomik modeline yönelik eleştiriler gelmesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın neden bugün bu kadar sert çıktığını düşünüyorum. Acaba onun için kötü bir gün müydü? Yoksa Amerikan Merkez Bankası saat 9.30'da bugün FED 75 bas puan artırıma gidecek. Acaba ne yapılacak? Türkiye de bundan etkilenecek. Yani ben öyle düşünmek istiyorum. Çünkü otoriteler, devlet otoriteleri eğer sivil toplum örgütleriyle, her biriyle kızabilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Ancak düşüncelerini dinlemelisiniz. Bunda öyle hani çok da abartacak bir şey yok. MÜSİAD da biliyorsun ki ne dedi? Bu faizler tamam, faiz 14'te ama bankalardan biz %30'a yakın parayla faize para alıyoruz dedi. Şimdi neden MÜSİAD'ın eleştirilerine Cumhurbaşkanı kızmıyor da TÜSİAD'a kızıyor diye hani tarafsız bir açıdan bakarsam gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhalde kötü bir güne uyandığını düşünüyorum.
Sen çok güzel bir değerlendirme yapıyorsun ama ben biraz oy konsolide etme isteği ve arzusu olduğunu görüyorum. Çünkü TÜSİAD'la fırça atmak demek tabanda heyecana neden olabilir, alışkanlığının tezahürü olabilir diye düşünüyorum. TÜSİAD'ın tabii yaklaşımı önemli. Çünkü ekonomide U dönüşü ister TÜSİAD'da. Niye L'yi istesin? Uyarısı o yüzden ve geleneksel ekonomiye dönün diyor. Hetero politikalar yerine geleneksel ortodoks politikalara dönün. Büyüme kalitesiz diyor, iş ve aş yaratamıyor diyor, enflasyonla mücadele edin diyor. Çünkü TÜSİAD imalat sanayinin beynini oluşturan patronların olduğu bir evet. yapı ve dernek evet. bundan bile vazgeçiyor. Emekçiye zam talep ediyor, ücretleri artırın diyor.
Bu önemli bir şey. Yani kendi işçilerine TÜSİAD bütün üyeleri biliyorsun, büyük patronlar kendi işçilerine zam istiyorlar. Yani zam yapalım diyorlar. Büyüme çünkü fakirleştiriyor demelerinin nedeni de burada yatıyor. Zaten Cumhurbaşkanı da daha sonra dedi ki bizim birinci gündem maddemiz istihdam dedi. 30 milyon çalışandan bahsetti. O zaman sence de İki tarafta aynı şeyleri savunmuyor mu? Yani ülkemiz kalkınsın, ülkemiz ilerlesin, bir dolara muhtaç olmayalım, ihracat artışına hiç kimsenin bir itirazı yok, büyümeye de bir itirazı yok. Ancak şu var ki şu anda aşırı pahalılık gerçekten boğuyor insanları. Yani bunu biz de yaşıyoruz. Mesela Orhan Tuna'nın konuşmasını dinlemiş annem televizyonda. Bana dedi ki, kızım dedi, büyüme diyorlar dedi. Peki benim maaşım niye artmıyor dedi. Tamam. Yani dolayısıyla MÜSİAD, TÜSİAD, işte TOB, bütün iş örgütlerine ben gerçekten çok değerli buluyorum iş örgütlerini ve otoritelerle, hükümetle, bir mutabakatla hep birlikte çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Yanlış mı düşünüyorum acaba?
Yok, ortak akılda buluşmak önemli. Ortak akılda buluşsun Türkiye diyorsun ama Türkiye kalkınma programı uygulamayan bir ülke istikrar programları açıklıyor. Kalkınma programları hiç açıklayamadı. Keşke kalkınsa da bambaşka bir anlayışla yolculuğa çıksak. Perihan Çakıroğlu, teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun.
Sağ ol. Görüşmek üzere.
Problem vardı. İnşallah bir dahaki sefere olabilir.
Olur. Sağ olasın.
İyi yayınlar olsun Melia'cığım.
Sağ ol. TÜSİAD tabii ki bu açıklamayı yaptı. Hükümet cephesinden ya da Cumhurbaşkanı'ndan sert bir tepki geldi ama biz dünyaya bakıyoruz. Dünyada büyük bir resesyon hazırlığı, resesyon kaygısı, korkusu var. Resesyonun etkilerini nerede göreceğiz? Bugünkü Fed'in faiz kararı 50 baz puan mı, 75 mi? 75'ten 50'ye doğru bir hareket var. Bütün bunları izlerken bizde de bambaşka tartışmalar oluyor ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Burjuvalar, burjuva demokrasisinin tek tit altında olduğunu düşünüyorlar. Bunun en iyi etkilerini Davos'ta gördük. Küreselleşme hikayesini anlattılar. Salgınla birlikte hikayenin bittiğini gördük. Şimdi küreselleşme sürecinin bitişini kavgasız, gürültüsüz, aslında uzlaşarak ve barışarak çözmek istiyorlar. Bütün dünyadaki çöküşün, kaosun, arayışın ve yeni yolun hazırlığı bu. Burada herkes iyi öz eleştiri yapacak. Küresel patronlar böyle bakarken bizim patronlar onlardan farklı düşünür mü? Düşünemez. Meseleye bütüncül bakalım ve buradan hemen rotayı yine markalaşma, küreselleşme, bu yolculuğa çevirelim. Hani dünden bu yana tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Türkiye mi, Türkiye mi? Aman Allah'ım, nedir, ne oluyor? Yani marka yönetimi. Biz bu programa ilk başlarken de bu konuyu gündem yaparak başlamıştık. Telefon hattımızda bu defa kim var? Muhterem İlgüner var. Brand Finans'ın Türkiye Direktörü. Muhterem Bey.
Merhaba Melih Hanım, iyi yayınlar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
Ben de iyiyim. Nedir bu tartışma? Ne gereksiz bir tartışma diyorum. Siz ne diyorsunuz?
Vallahi artık sıkıntı verdi. Yani gerçekten bizim uğraşacak o kadar önemli konularımız varken, yani bu marka konusunda o kadar önemli konularımız varken takıldığımız yere bakıyorum ve çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü biz neyi ne amaçlıyoruz? Yani ne değiştireceğiz biz? Eğer Hindi'den mi kızdık, Hindi'ye mi üzüldük, ondan gururumuz mu yıprandı, ne oldu? O mudur bizim sorunumuz? Başka şeyleri sanki hallettik ya, markalarımızla dünyayı fethettik, sıra ona mı geldi?
Niye böyle yaptık?
Yani herhalde başka çare bulamadık, öte taraftan bununla uğraşıyoruz. Yani bakın, Türkiye kelimesinin yani Türkiye ülke adı, başka dillerde de çok tatlı söyleniyor. Almancası var, Fransızcası var, Çincesi var, 80 tane dil var, hepsinde söyleniyor. Kala kala bir İngilizce de tabii en yaygın olduğu için onun da Hindi ile aynı anlama geliyor olması bizim bir grup kişinin herhalde şeyini bozdu. Ya neden biz buradan yükseliyoruz? Biz güzel şeyler yapsak, markalarımız, dünya markaları geliştirsek, coğrafyamızı değerlendirebilsek, coğrafi işaretlerimizi daha değerli hale getirip hem üreticilerimizin hem hizmet erbabının herkesin cebine daha fazla para girmesini sağlasak, bunun için uğraşsak, biz o Türkiye ile Hindi anlamına geliyorsa en fazla mizahını yaparız, güler geçeriz. Niye takılıyoruz biz buna?
Ha, biz, bizim? Siz evet. Takılmıyorsunuz. Ben takılmıyorum da takılanların kim olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu işin mali bir portresi de var. Yazık değil mi bu ülkeye, kaynaklar bu kadar kıtken, 25 kuruşa 1 dolara ihtiyaç duyarken niye bunlar oluyor?
Şimdi Beli Hanımcığım, bakın 16 yıldır Brand Finance Türkiye olarak Türkiye'nin 100 değerli markasının değerini ölçüyoruz. 16 yıldır, son 13 yıldır öyle diyeyim, 20 ila 30 milyar dolar bandında vasat bir seyir izledi. Yani 100 en değerli marka. Bunun içinde bankalarımız var, telekomlar var, hava yolları var. Ne ararsanız var, hepsi var. Beyaz eşyacılarımız var. Son 3 yıldır bu aşağıya düşmeye başladı. Bu yani son yıl, daha bir hafta önce, 4-5 gün önce yayınladık, 16 milyar dolara geldi. Yani 100 tane değerli Türk markasının toplam değeri 16 milyar dolar. Bu neye karşılık geliyor biliyor musunuz küresel sıralamada? Bir tavuk kızartma markasının, marka adları vermeyeyim, onun tek başına değerine, bir kendi yap mobilya markasının tek başına değerine, bir moda markasının tek başına değerinden daha da az geliyor. Bizim bundan önce hepimiz iş alemi olarak başlar. TUSİAD'ı, MÜSİAD'ı, TÜGİAD'ı, kimi ne varsa sırada bir hicap duymamız lazım. Aynaya bakınca bir yüzümüzü kızarması lazım. 20 yıldır bu destek programı var, Türk Valisi diye. İğne ipek olmuş. 20 yıl geçmiş ve ortada bir şey yok, eser yok, sonuç yok. Dünya listelerine giren bir tane markam yok. Ben bunlarla uğraşmak gerekirken kalkıp Türkiye adıyla eşeleyip uğraşıp bu işi daha zorlaştırmaya neden bir ayrı gayret gösteriyorum? İnanın bunu anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Yani Türkiye'nin bir markalaşma sorunu var. 4 tane borsaya kayıtlı Güzide futbol kulübümüz, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Toplamının marka değeri 135 milyon dolar.
Yazık.
Sadece Sevilla kentinin 500 bin nüfusu İspanya'nın Sevilla kentinin İki takımından birinin, Real Betis'in marka değeri 136 milyon dolar. Yani nedir bunun üzerine kafa yorup oturup tartışacağımıza, yahu Türk işi değiştirelim, onu da Türkiye Hava Yolları yapalım, Türkiye'yi de Türkiye yapalım. Ne değişecek, ne kazanacağız? Yani bunu anlamakta büyük zorluk çekiyorum ve bu uğraş, yani 20 yıl Türk Halisi az buz değil ki Melih Hanım. Acınacak bir şey. Ona sizin verginizden, benim vergimden destek verildi bu markalara. Yurt dışında gidin markalaşın kardeşim diye. Ama devlet bunu takip etmedi. Yani bu
başlarken bu uyarıları yapmıştık. O zaman ekonomiden sorumlu bakan, dış ticaretten sorumlu bakan Kürşat Tüzmen bu işe imza atmıştı.
Evet.
Bu işin bu haliyle iyi takip edilmediği takdirde bir işe yaramayacağını ve kaynakların boşa gideceğini söylemiştik. Yanılmadık yine. Ne kadar üzücü değil mi?
Evet. Bir de mesela 2022 yılında yine Brand Finance yumuşak güç araştırması yaptı. Dünyada 100 bin kişi, kanaat önderi var, piyasa analistleri var, akademisyenler var, sıradan insanlar var ve soruldu. Bakın 10 üzerinden çıkan, Türkiye ile ilgili çıkan çarpıcı sonuçları söyleyeyim. Hukuk ve insan haklarına saygı konusunda Türkiye 10 üzerinden 2.4 puan alıyor. Bilimde önder midir bu ülke deniyor, 10 üzerinden 2.7 puan alıyor. Peki bu ülkenin de bir çekici yaşam tarzı var mı diye soruluyor. 10 üzerinden 3.1 alıyor. Ya, yani neyi konuşuyoruz biz? Türkiye yapınca bu değişecek mi zannediliyor?
Hayır. Yani, hayır.
Birleşmiş Milletler de nezaket göstermişler. Ya yani çok ısrar ediyor bunlar. Hadi Türkiye diyelim. Ama dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bu algıyı mı değiştireceğiz biz? Böyle bir gayretimiz var. Bakın olumlu algı dünya insanların işine yarayan, fayda üreten, sorununu çözen ürün ve hizmetler geliştirmekle olur. Bununla siz ülkenizi yüceltir, taşlandırırsanız her yaptığınız şeyi. Ama doğru. Yani bunu anlamakta hükümetler, anlamamakta hükümetler ısrar ediyor. İş alemimiz de aynı şekilde ısrarla devam ediyor. Çok acı bir tablo bu Mela Hanım.
Haklısınız. Biz bu acı tablo siyasete iyi yetişmiş insan kaynağının girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bürokraside iyi yetişmiş insan kaynağının yer alması gerektiğini söylüyoruz. Ve kavgasız, gürültüsüz, ortak akılla iş kültürü olmadan çıkış yolunun olamayacağını vurguluyoruz. Sağ olun diyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Kısadan hisseydi sizin açıklamalarınız. Sağ olun diyoruz ve sözü uzatmıyoruz. Niye?
Tamam.
Hemen ekonomi gündemine kısaca bir göz atıyoruz.
Sağ olun. İyi günler.
Ekonomi gündemi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed bugün faiz kararını açıklayacak. Fed'in 75 baz puan artırımla faiz oranını %1.5 ile %1.75 arasına yükseltmesi bekleniyor. Fed faiz kararının yanı sıra makroekonomik verileri de yayımlayacak. Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil piyasalarında görülen satışları değerlendirmek üzere yaptığı olağanüstü toplantı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, pandemi Euro bölgesi ekonomisinde para politikası normalleştirmenin dengesiz aktarımına katkı yapar, kalıcı kırılganlıklar bıraktı denildi. Konsey para politikası aktarım mekanizmasının çalışmaya devam etmesinin Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı görevini yerine getirmesi için ön şart olduğunu da vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre bütçe dengesi Mayıs'ta 144 milyar lira fazla verdi. Önceki ay 50,2 milyar liralık açık kaydedilmişti. Bakanlık verilerine göre Mayıs ayında Merkezi Yönetim bütçe giderleri 173,8 milyar lira, bütçe gelirleri 317,8 milyar lira oldu. Tarım Bakanlığı, yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarını duyurdu. Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve Turkish Land olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılacak ve elde edilecek hasılatın %70'i yatırımcıya, geri kalan %30'luk kısmı da Venezuela'ya bırakılacak. Yatırımcının elde edileceği hasılatın Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabileceği kaydedildi. Ekonomi gündemi.
Gündem yoğun. Asgari ücretliye zam. İşçiye, memura, emekliye enflasyon farkı nasıl gelecek? Haberler geliyor, takipteyiz. EYT kimsenin gündeminde yok. 3600 ek göstergeyi de izliyoruz ama bütçe verilerini ilginç buluyoruz. Kekemenin bütçe üzerinden aldığı payla vergilere baktığımızda bu bütçenin vergiyle gelir yarattığını görüyoruz. Biz ücretliler, emekçiler, işçiler hepimiz kümeste yolunacak kazlar olduğumuza ve sesimizi çıkarmadığımıza göre ekonomi sayılarına bakınca yıl sonuna kadar enflasyonla mücadelenin biraz zor devreye gireceğini görüyoruz ve sözü uzatmıyoruz. Türkiye'de güzel işler de oluyor. tabii ki işin bu yanı var. Biraz da güzel işlere bakalım. Moral düzeltelim. Niye diyeceksiniz? Çevre önemli. Çevreye sahip çıkma, doğaya sahip çıkma önemli. Konumuz sarı mercanlar ve iki konuğumuz var. İki konuğumuz bizim için gerçekten çok değerli. Asude Şengül ilk konuğumuz ve Asude Şengül'le birlikte Volkan Bey, Denizleri Koruma Derneği'nin yönetim kurulu başkanısınız değil mi Volkan Bey? Soyadınızı alayım.
Estağfurullah, rica ederim. İyi akşamlar diyorum herkese. Yayına da aldığınız için teşekkürler. Dinleyicilere de selam. Narcı.
Ama ben Volkan Narcı'yı sizin bir kez daha tekrarlamanızı istedim. Çünkü ne güzel bir iş yapıyorsunuz. Moralim düzeliyor. Ve Asude Şengül, DP Yarımcan'ın kurumsal iletişim direktörü. Asude Şengül, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de şöyle düzelteyim. Asude Şengül Kızılözüm ben de. Öncelikle yayın aldığınız için teşekkür ederim. Çok
yani
sağ olun.
Yani bir soyadını unuttum mu ben orada? Yanlış bir şey yaptım galiba değil mi? Aman düzeltelim. Pozitif ayrımcıyım ben kadın. Şimdi Asude Hanım, siz çok güzel bir işe imza attınız. Sarı mercanlar dedim ben. Nedir bu sarı mercanlar? Nedir bu iş? Bize kısaca bir bilgi verir misiniz?
İsterseniz ben projenin normal genel kısmından bahsedeyim. Evet. Teknik kısmıyla Volkan Bey daha çok bilgilendirme yapsın. Biz aslında DP World yarımcı olarak konteyner liman işletmesiyiz ve global stratejimiz doğrultusunda sudaki yaşam Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu sürdürülebilir hedefler doğrultusunda Birleşmiş sudaki yaşam kapsamında sarı mercanlar üzerine 2021 yılında Tavşan Adası'nda özellikle özel koruma alanı belirlenen alanda Deniz Yaşamı Koruma Derneği ile birlikte bir projeye başladık. Projemiz genelinde kırılmış, parçalanmış mercanların ekosisteme kazandırılması ve popülasyonunun düşen mercanların tekrardan korunmaya çalışmasını aslında amaçlıyoruz. Tabii ki sadece projenin korunması, işte mercanların korunması, popülasyonun artırılması değil. Aslında belki de projenin en önemli parçalarından bir tanesi olan gelecek nesillerin mercan ekosistemin mercanların ekosistem için ne kadar değerli olduğunu, Marmara Denizi'nin önemini anlatmayı da amaçlıyoruz ve bu anlamda bir Dolly adında Yunus Marmara Denizi'nde yaşayan bir Yunus karakteri yarattık. Bunun animasyon filmini hazırladık ve Körfez bölgesindeki kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte de Körfez bölgesindeki okullarda özellikle 7 ile 12 yaş çocuk gruplarına bu filmi izleterek Marmara Denizi'nin önemi ve mercanların Marmara Denizi'ndeki önemini anlatmayı hedefliyoruz.
Peki buradan hemen Volkan Narcı'ya doğru yolculuğa çıkalım. Çünkü sarı mercanlar böyle bir proje, Marmara Denizi'nden Akdeniz'e uzanan bir mercan köprüsü kurulacak ama müsilaj gibi bir bela var Volkan Narcı. Bu müsilaj varken nasıl yürüyecek bu proje? Ne dersiniz? Volkan Bey?
Volkan Bey dondu galiba.
Yok, açılır hemen. Ne oldu? Volkan Bey?
Şimdi geldi sesiniz. Çok özür dilerim. Bir anda durdu yayın.
Evet, ben merak ediyorum. Marmara Denizi'nde müsilaj var iken Sarı Mercan projesi, Marmara'dan Akdeniz'e uzanan bir mercan köprüsü kurmayı hedefliyor. 2024 sonu galiba o köprüyü göreceğiz. Müsilaj belasından nasıl kurtulabiliriz? Nasıl olacak bu bela varken?
Vallahi açıkçası şöyle, müsilaj yıllardır var. Her yıl olan bir şey. Sadece artık girdiler, yani denizin içerisine girdiler, o kadar çoğaldı ki Ve bizler o kadar gezegenimizi yok etmeye adamış gibi kendimizi davrandığımızdan dolayı maalesef denizin sessiz çığlıkları oluştu. Müsilaj hala var. Müsilajla ilgili sorunuzun cevabı şu. Bakanlık şu anda ilan edilen Marmara Denizi ÖÇKB sonrasında almış olduğu eylem planları müthiş kuvvetli. Ama bunu ne zaman uygulamaya başlayacağız? Ve bunu gerçekten el birliğiyle, samimiyetle kontrol edebilirsek bunu yönetebiliriz. Ama bunun ne zaman başlayacağı önemli. Dolayısıyla aslında insanoğlunun doğayla ilgili bir savaşı var anlamsız derecede. Biz olmazsak doğa çok daha mutlu olacak. Fakat bu savaşı kazanırsak kaybeden biz olacağız.
Açıkçası, biz kaybedelim Volkan Bey, biz kaybedelim doğa kazansın, öyle değil mi?
Çok mutlu olurum. Ben sizinle aynı fikirdeyim açıkçası. O yüzden kendini belki de doğaya, denize adamış bir insanım. Şehirlerde ve insanlarla çok fazla artık bir arada kalma isteğim maalesef yok. İşte suyun altında kaçabildiğim kadar 40 metre aşağıda gelecek nesil için ya da gelecek yüzyıl için belki bir şeyler yapıyoruz. Biraz böyle şey, ne derler? Elimize gelen her deniz yıldızını denize atmak. Belki yaşarsa bir hikaye vardır, bilirsiniz. Bizimkisi o hikaye. Belki bir yerden tutturabilir ve bu gezegene bir faydamız olabilir.
Ne kadar güzel. Ben en fazla 20 metreye inebiliyorum. Sizin kadar güçlü değilim suyun altında. Ama suyun altındaki büyüyü biliyorum. Ve dünyadaki içme suyunun ya da dünyadaki yeşilin dörtte üçünün deniz altında olduğunu da biliyorum. O yüzden çok değerli buluyorum bu çalışmayı. Çünkü ben de sizin gibi ruhunu, gönlünü doğaya, denize, denizin altına, gökyüzüne çevirmiş biriyim. Şimdi... O yüzden Sarı Mercan Köprüsü benim için de çok özel ve önemli bir proje olarak karşıma çıkıyor. Dün gelemedim sizin programa ama bir gün sizinle birlikte o denizin altını görmek isterim ben. Şimdi ne yapacaksınız efendim bu projeyle ilgili, neler olacak?
Asude Hanım'a mı önce veriyoruz cevabı?
Size Asude Hanım'a geleceğim. Peki. Buyurun.
Tamam, şöyle. Bu aslında hikaye şuradan kaynaklanıyor. Marmara Denizi aslında yeni yeni öğreniliyor. Yukarısı Karadeniz, müthiş bir balık zenginliği var. 20 metre aşağısı Akdeniz, inanılmaz bir deniz biyoçeşitliliğine sahip. Bu çalışmış olduğumuz mercanlar dünyada sadece Akdeniz'de bulunuyor ve çok derindeler. Ben de İstanbul Üniversitesi Nureda Topçu Hoca sayesinde bunları öğrenmiştim. Sonra bir inşaat esnasında tamamının öldüğünü ve çok az bir koloni kaldığını öğrenince biz aktivistler işte devreye giriyoruz. Birer hayalperestler olduğumuz için birkaç tane deli işini gücünü bırakıp bu konularda ne olabilir, dünyada bu iş nasıl yapılıyor derken biz bildiğiniz her bir hayvandan, yani her bir mercandan fideler halinde yenilerini çoğaltmaya çalıştık ve bu anlamda da 300 kök mercanı Tavşan Adası'nda ekim yaptık. Ama bu zaten bitme, yani burada durmaması gerekiyordu. Hayalet ağlarını temizledik. Daha sonra 6 yıllık bir mücadele sonrasında burası artık denizel koruma alanı, yani Cumhurbaşkanlığı kararıyla korunması gerekli hassas alan ilan edildi. Ne olacak sorusunun cevabı, artık burayı gözümüzün böyle çapağı gibi, göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor. Çünkü gelecek Akdeniz ya da gelecek Marmara Denizi aslında burada yeşeriyor. Çünkü burası artık bir anneanne sandığı. Tüm buradaki değerli türleri buraya taşıyoruz. Burada bir popülasyon oluşmaya başladı. Çünkü artık bir koruma alanı. Şimdi işte adanın üstünü ve su altını koruyabilecek, daha doğrusu gözlemleyebilecek bir kamera sistemi kurmaya çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız bir protokol kapsamında bir laboratuvar ve izleme istasyonu kuracağız şimdi. Bunun izinlerini bekliyoruz. Eğer böyle bir şey olursa, işte Marmara Denizi'nde ilk defa uluslararası bir çapta bir koruma alanı ve buranın ranger yöntemiyle yönetilen, korunabilen, izlenebilen ve bilimsel verilerini alabileceğimiz de bir ortam yaratmış olacağız.
Çok önemli anlattıklarınız. Yani çok kötü, hoyratça tükettiğimiz bir denizi ve hoyratça tükettiğimiz suyun altındaki zenginliği aslında özel korumaya almak, evin antikası olarak değerlendirmek, korumak çok değerli. Asude Şengül, bu proje kaç yıl sürecek? Bu projenin bir mali boyutu var mı? Ne anlatacaksınız konuyla ilgili?
Bu proje aslında, yani biz her zaman projelere başladığımız zaman öncelikle sürdürülebilirliğine inanmalıyız projenin. Dolayısıyla bu projeyi de gittiği yere kadar desteklemek istiyoruz. Bunun için geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda CEO'muz da aynı şeyi söyledi. Aynı mesajı verdi Chris Adams. 5 yıl, 10 yıl ne gerekiyorsa bu proje için gereken desteği sağlayacağız dedi. Mali boyutu tabii ki var. Yani yeterli derecede bir mali destek yardımı yaptığımızı düşünüyorum.
Yani bu projeyi sonuna kadar destekleyeceksiniz. Bunun için para konuşmuyoruz diyorsunuz ve ne gerekiyorsa biz şirket olarak sürdürülebilirlik adına bu işe çevreci, doğa dostu bir şirket olarak destek vereceğiz. Bunu anlıyorum ben.
Aynen öyle diyorum. Biz bu projeye inandık. Özellikle Deniz Yaşama Koruma Derneği ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimlerinde çalışan doçent doktor Eda hocamıza da, Eda Topçu'ya da çok inandık, bu projede çalışan, biyolog olarak çalışan. Dolayısıyla bize ilk bu proje geldiği zaman zaten işte öncelikle Marmara'daki mercanların korunması ve müsilajın temizlenmesi mercanların üzerinde, ardından Ayvalık'taki ısı ölçerlerin yerleştirilerek denize su ısısının ölçülmesi ve oradaki global, aslında bu iklim krizinin yarattığı etkiyi izlemek, bunu önümüzdeki yıl Tavşan Adası'nda aynı şekilde ısı ölçerler yerleştirerek izlemek. Ya bunlar hepsi bizim inandığımız şeyler ve bunlara gereken desteği sağlayarak önümüzdeki yıllarda da bu desteğimize devam edeceğiz. Biz ayrıca sadece maddi destek değil, manevi destek, yani gönüllülerimiz de çalışıyor bu projede. Geçen yıl mesela 2021 yılında Ayvalık'ta ısı ölçerler yerleştirilirken yaklaşık 10 tane gönüllümüzle ekiple birlikte dalışa gitti. Hem konu hakkında farkındalıklarını arttırdılar. Bu gönüllüler bizim çalışanlarımız, limanda çalışan arkadaşlarımız. Hepsi bu projede aktif olarak çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde aynı şekilde okullarda yine aynı görevi üstlenerek gelecek nesillerde farkındalık yaratmak için çalışıyor olacaklar.
Peki sizin şirket lojistik olarak baktığımızda tanker trafiği mi?
Yok, hayır. Tanker trafiği değil, konteyner.
Yani denize kirlilik anlamında zarar veren bir şirket değil, değil mi? Bu benim için çok önemli. Etik ve ahlak şirketlerin. Çok önemli.
Kesinlikle bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz zaten. Yani şöyle diyebilirim, aslında yeşil liman sertifikamız olmayabilir ama bir yeşil liman sertifikasında olması gerekenden çok daha fazlası olan, çok daha fazla sürdürülebilirlik politikası olan bir şirketiz. Yağmur sularının korunması ve kullanıma sunulması, aynı zamanda limanda %25 elektriğimizi solar panellerden karşılıyoruz. Aynı şekilde gemilerle gelen atık suları İsveç'e veriyoruz. Onların direkt İsveç tarafından alınmasını sağlıyoruz. Hiçbir şekilde denizin kirlenmesi ya da çevrede özellikle plastikler konusunda, çöp konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani bu, evet, bu sene mercanlar üzerine çalışıyoruz ama 2018 yılından beri yürüttüğümüz başka bir çalışmamız var. Mesela Çöpme Sahip Çıkıyorum projemiz var. Bu proje hatta bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde artık yürütülüyor olacak. 2018 yılında başlayıp 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayesine soktuğumuz bir projemiz var. Tamamen eğitmenleri eğittiğimiz ve çöp hakkında, çöpün geri dönüştürülmesi, plastik kullanımlarının, özellikle de bu tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ile ilgili farkındalık çalışmaları yapıyoruz.
Yeşil sertifikayı ne zaman almayı planlıyor şirket? Çünkü 1 Ocak 2026 sertifikasız oldunuz mu müşteri kaybedersiniz, öyle değil mi?
Tabii ki, kesinlikle sertifikaya başvurduk biz. Bunun için biliyorsunuz Patent Enstitüsü tarafından gelip denetleniyorsunuz. Şu anda denetlemeyi bekliyoruz aslında, ama aslında diğer anlamda, yani biz uluslararası bir liman olduğumuz için, global bir liman olduğumuz, global bir işletme olduğumuz için aslında şu anda normal global standartlarında zaten yeşil sertifikaya sahip bir limanız.
Büyük ortak Dubai merkezli mi?
Evet, genel merkezimiz Dubai. Yani şöyle, biz tek ortaklıkta bir şirket değiliz. Tek sahibimiz, genel merkezimiz Dubai.
Ben size teşekkür ediyorum ama volkanlarca mercanlar, sarı mercanlar, onun dışında siz Marmara'yla ilgili evin antikası diyebileceğiniz hangi güzelliklerin korunmasını istersiniz?
Aslında Marmara, nasıl diyeyim, astımlı bir çocuk gibi. Türkiye'nin en büyük illeri, en büyük sanayisi, tamamı bunun etrafında kurulur. Ve maalesef Türkiye'nin en tehlikeli bir pis nehri olan Ergene'yi hiçbir arıtma yapmadan buraya boşaltıyor. Belediyeler en kolay işi yapmışlar. Derin deşarj dedikleri bir ucubeyle tüm atıklarını Marmara'ya boşaltılıyor. Ve Marmara hala o kadar güzel ki birçok insan burayı görmüyor. Herkes tatille işte Kızıldeniz'lere gidiyor, Ege'ye, Kuzey Ege'ye, Akdeniz'e gidiyor, dünyayı geziyor. Ama burunlarının dibinde o kadar güzel bir deniz var ki, bu kadar güzel. Bakın, çok basit bir örnek. Yediğiniz lüfer, dünyanın her yerinde bunu yiyebilirsiniz. Veya Kuzey Ege'ye indiğiniz zaman bir balık söylediğinizde size böyle müthiş oranın zeytinyağlarıyla, tuzlarıyla, muzlarıyla böyle binlerce çeşit marine edilmiş bir şekilde gelir. Yani affedersiniz, onu bana da yaptınız, ben de yenir hale gelirim. Ama siz burada Marmara'da lüferi aldığınızda sadece ızgaraya koyup pişirip yiyorsunuz. Amerika'da da var ama yiyemezsiniz, saman gibi. Ya bu kadar kıymetli bir deniz. Bizim denizimiz her şeyden önemli. Tamamı bizim içerimizde. Yukarıda Karadeniz'i, altında Akdeniz'i, müthiş bir biyoçeşitliliğe, zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Kadim bilgilerle dolu. Ve biz neden bu kadar kötü davranıyoruz? Yani bugün bir konuşmada şunu söyledim. Maalesef işte bu çiçekler, böcekler, milyonlarca para harcıyoruz. Ya önce gelin biz arıtmaları halledelim. Önce çevreyi koruyalım. Kendi geleceğimize sahip çıkalım. El birliğiyle, yani yediğiniz balığın içerisinde mikroplastikler var. Kendi sevdiklerinize yediriyoruz. Soluduğunuz hava 1/3 denizden geliyor. Bütün pisliğinizi denize veriyorsunuz, niye görünmüyor diye, ama bizim kendi havamızı kirletiyoruz. Ya insanoğlu kadar, bu kadar kendi geleceğine hoyratça davranan başka bir herhalde canlı dünyada yoktur. Yani gezegende yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorunun cevabında müthiş bir cönginlik var. Lütfen dinleyicileriniz, takipçiler bizi sosyal medyadan, internetten takip etsinler. Yapılan çalışmalara kamuoyu baskısı oluştursunlar. Çünkü bu onların da hayatı. Biz tabii ki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok az insan böyle bir şey var. Gençlerin işte bu Dolly karakterleriyle hayal kurması gerekiyor. Biz biraz da aslında hayal kurmayı da herhalde unutturduk. Olabilirleri, mucizeleri unutturduk. Öyle bir gündem gelişiyor ki çünkü hayal kurmak, mucizelerin olduğuna inanmak, sahip olduğumuz denize, doğaya, ağaca, kuşa sahip çıkmak. Anca yaşam bu gezegende birlikte mümkün. Yoksa dediğim gibi bu savaşı biz kaybedeceğiz ve doğa kazanacak. kaybeden biz olacağız yani.
Kaybedelim. Yeter ki doğa kazansın. Lütfen. Doğaya karşı çıkılmaz. Lütfen. Denizin altındaki zenginlik yok edilmez. O yüzden önce öz eleştiri yapalım. Kendimizi sorgulayalım ve Marmara Denizi'nin güzelliklerini yeniden keşfetmek için yolculuğa çıkalım. Öyle değil mi? Bunu öneriyorsunuz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel çalışmadan dolayı yolunuz açık olsun ve denizlerde yol almaya devam edin. Çünkü yaşam önemli, canlıların yaşamı önemli. Sağ olun diyoruz ve sözü uzatmıyoruz. Şu sosyal medyaya gelin bir göz atalım. Gündem yoğun ya, bakalım sosyal medya ne konuşuyor? Göz atalım.
Sosyal medya gündemi. Hakan Kara, Merkez Bankası faizleri düşürülünce piyasa faizi düşmemişti. Şimdi piyasa faizleri de ciddi bastırılmaya başlandı. 1994'te de farklı yollardan benzer amaçlar güdülmüştü. Tarihten ders alınmamış gibi görünüyor. Murat Muratoğlu, Erdoğan, pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Faiz sebep, pompa neticedir. Mahfiye İlmez, dolar endeksi 105,4, euro dolar paritesi 1,041, dolar yabancı paralara göre güçleniyor. Fed'in 0,75 puan faiz artırımı beklentisi oranı %96,5'ten %91'e geriledi. Murat Sagman, bu akşam Fed faiz kararı için anketler son 48 saatte hızlı bir şekilde 75 baz puan faiz artırımına kaydı. 50 baz puan yapması durumunda piyasa pozitif tepki verir. 75 baz puan yapması ve gelecekte bunun devamını ima etmesi piyasalardaki oynaklığı artıracaktır. Sosyal medya gündemi.
Sosyal medyanın gündeminde ABD Fed'in faiz artırımıyla ilgili yolculuğu var. Bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü biz CDS'leri izliyoruz. Sonuçta ihracatçının tepkilerine bakıyoruz. Çünkü reskont kredileri için ihracatçı açısından önemli bir yolculuk başladı. Hep yolculuk diyorum ama önemli. Çünkü gelirlerinin %40'ı Merkez Bankası'na, %30'u bankalara. Ve bir ay boyunca döviz alışı yok. İhracatçı ne yapacak? İşte temel sorun bu. Türkiye'nin CDS'leri 870'lerden döndü. 840'larda çok yakından izlemek durumundayız. Ama biz bugün rotamızı çevreye, doğaya ve sorumlu vatandaş olmaya ayırıyoruz. Niye diyeceksiniz? Yoksulluk bir numaralı sorun. Dünyanın sorunu, bizim de sorunumuz. Gelir eşitsizliği en temel sorun. Hani TÜSİAD ile Erdoğan arasındaki çekişme ya da söz düellosu dedik ya, sorun var dedik ya, aslında özünde ne yatıyor? Gelir eşitsizliği sorunu yatıyor. Yoksulluk yatıyor. Bununla ilgili görüş farklılıkları yatıyor. Biz de kadın yoksulluğu konusunda 1987'den bu yana düzenli çalışan, 1999 yılında Türkiye'nin ilk kadın kooperatifini, kadın yapı kooperatifi modeli yaratarak başlatan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na ayırdık. Bugün son gündemimizi. Niye diyeceksiniz? Çünkü KEDEV bir projeye imza attı. Proje ne? Proje çok net. İnsanların doğrudan ekonomi değil, dönüşüm ekonomisi odaklı yolculuğa çıkması, minimal yaşamı seçmesi, tüket at yerine sürdürülebilir bir yaşamla aslında giyimden kuşama, mobilyadan bahçeye, dekorasyona kadar her konuda sorumlu vatandaş olması. İşte bununla ilgili ileri dönüşüm projesi hayata geçti. Karşımızda kim var? Konunun koordinatörü Gökçen Hanım var. Hemen Gökçen Durutaş'a doğru bir ses verelim. Gökçen Durutaş.
Merhaba, merhaba Melih.
Projenin koordinatörüsünüz. Projenin adını alalım mı sizden?
Nahıl İleri Dönüşüm Parkı.
Nahıl İleri Dönüşüm Parkı'nın kısaca hikayesini anlatır mısınız?
Tabii. Sizin de söylediğiniz gibi 1986'dan bu yana yoksulluğun giderilmesi ve kalkınmada kadın liderliğini güçlendirmek için çok çeşitli programlar yürütüyoruz. Nahıl Vakfı'nın iktisadi işletmesi ve kadınların anlamlı bir şekilde ekonomiye katılımını destekliyoruz. Nahıl 2000'li yıllardan beri kadın kooperatiflerinin ve kadınların pazarla buluşmasını sağlıyor. Hem pazara göre ürün üretmeleri hem de doğrudan müşterilere ve kurumsal bağlantılar kurmaları için. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi yoksulluk çok büyük bir sorun, ekonomik kriz, işte pandemi yaşadık, doğal afetler artıyor. Bu durumda bir taraftan da gelir dağılımındaki eşitsizlikler artıyor. Biz bu süreçte oldukça yaşam merkezde ekolojik işler kurup kadınların bu yolla ekonomiye katılmalarını hedeflemeye çalışıyoruz. Ve bir süredir de bu ileri dönüşüm parkı modeli üzerinde çalıştık. Ve yaklaşık 2 yıldır bunu hayata geçirmek, bunu kurmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Ve bugün teşekkürler sizin de katılımınızla kapılarını açtık.
Kısa bir konuşma yaptık Şengül Akçar'la birlikte. Şimdi ileri dönüşüm parkı ilk model mi Türkiye'de? Böyle bir model var mı?
İleri dönüşümle ilgili çalışmalar çok çeşitli taraflar tarafından, belediyelerin de bu tip çalışmaları var. Ama bu ileri dönüşüm parkı, Nahıl ileri dönüşüm parkı çalışma şekli ve amaçları doğrultusunda tek model, ilk model. İlk defa hayata geçiriyoruz.
Aynen, kadın kooperatifleri gibi ileri dönüşüm parkıyla yine kadın yoksulluğuna, kadın kooperatiflerine kucak açan ve mahalle kültürünü güçlendirmek isteyen bir anlayışla yolculuğa çıkıyorsunuz, değil mi?
Evet, evet, evet, evet. Burada Nahıl ileri dönüşüm parkında yapmak istediğimiz tüketim atıklarını kadınların eliyle yeniden ekonomiye kazandırmak, bu yolla hem kadınların gelir elde etmesini sağlamak, hem sizin de değindiğiniz gibi kurulduğu yerde mahalleli arasında dayanışmayı desteklemek, bir taraftan aynı biraz önce değindiğiniz gibi tüketime karşı, israfa karşı bu hem bu konularda farkındalığı yaratmak, hem de bu konular çevresinde bir dayanışma alanı yaratmak istiyoruz. Tabii bir taraftan bu ekonomik kriz hepimizin alım gücünü bu kadar zayıflatırken, insanların bir taraftan ekonomik her türlü ürüne erişebilmesi amacımız, bir taraftan da dediğim gibi bu tüketim atıklarını tasarım gözüyle yeni işlevler kazandırarak yeni ürünler geliştirmek ve bu yolla kadınların bunları satarak gelir elde etmesini hedefliyoruz.
Tabii bu çalışmalarda özel sektör, şirketler destek veriyor değil mi size?
Tabii, tabii. Şirketler, özel sektör çok önemli paydaş bizim için. Çünkü Nahıl İleri Dönüşüm Parkı nasıl işliyor? Biz bu tüketim atıkları dediğimiz kullanılmayan çok çeşitli objeleri bağış olarak topluyoruz. Hem bireyler bağışlıyor, hem de ciddi kurumsal bağışlar alıyoruz özel sektör firmalarından. Bunların bir kısmı doğrudan satışa sunulurken, bir kısmı tamir edilerek ya da tasarımla yeni işlevler kazandırılarak yeni ürünlere dönüştürülüyor. Ve bunları bir yandan ekonomik ürünler sağlamak amacımız, bir taraftan böyle özel ürünler çıkarmak amacımız. Bunlar yoluyla da kaynak geliştirerek kadının para kazanmasının dışında bu yolla elde edilen bütün gelirler Türkiye'nin değişik bölgelerinde kadın ve çocukları güçlendirmeye faaliyetlerde kullanıyoruz bunları.
Yani şöyle diyebilir miyiz? Tabii sadece giyim kuşam yok orada. Mobilya evet. Var. Eşyalar var, beyaz eşya değil ama televizyon gördüm. Hemen hemen her şeyi kapsayan büyük evet. AVM gibi, AVM değil de büyük mağazacılık değil mi bu?
Evet, evet, oldukça büyük, 500 metrekareye yakın bir alanda büyük bir mağaza var. Ve burada ev için aksesuardan çocuk kıyafetlerine, bebek kıyafetlerine, mobilyalara birçok ürünü bulmak mümkün.
Alt katlarında da kadınların çalıştığı, kooperatiflerden gelen kadınların çalıştığı atölyeler var galiba.
Evet, evet. Bir yandan da ileri dönüşüm atölyeleri var. İşte bu tüketim atıklarının, işte örneğin ahşap ürünler için bir atölye var. Burada ürünler dönüştürülüyor, tamir ediliyor. Bir taraftan işte tekstil ürünlerinin işlendiği, yeni ürünler geliştirdiği bir atölye var. Ürünün cinsine göre karton, örneğin karton kutular üretiyoruz. Kullanılmış kartonlardan yeni, onu dönüştürerek yeni karton kutular, ambalajlar geliştiriyoruz. Bunların hepsinin üretilebildiği alanlar var. Geniş bir alanda faaliyet gösteriyor Nahıl İleri Dönüşüm Parkı.
Yani siz aslında kullanılmaz, çöpe gider diye konulan birçok ürünü de alıp yeniden dönüştürerek kavim kültürü de ekleyerek bambaşka bir açılım getiriyorsunuz ama bu açılımın önemli bir ayağı var. O kadar ekonomik ki ürünleriniz sanıyorum çok kabul görecek İstanbul'da. Enflasyonun böylesine yüksek olduğu, alım gücünün düştüğü, insanların yoksullaştığı bir dönemde sizdeki fiyatlar inanılmaz. Onu gördüm ben. Ne diyorsunuz?
Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Zaten başlıca faydalarından bir tanesi sizin de yapmak istediğimiz şey insanların alım gücü düşerken ihtiyaç duydukları birçok şeye ekonomik şekilde erişebilmeleri bizim için çok önemli. Bunu yapmaya çalışıyoruz burada. Bu önemli prensiplerimizden bir tanesi. Bir taraftan tabii bu karşı karşıya kaldığımız krizle başa çıkmanın yolu gerçekten dayanışmak. Dolayısıyla bu merkezi hem ekonomik ürünlere erişebileceğimiz bir yer gibi görebiliriz. Ama bir taraftan tabii kültür sanat faaliyetleri de düzenlemek istiyoruz. Kadınlar çocuklarıyla gelsin, sosyalleşsinler. Burası mahalle merkezi gibi işletim istiyoruz. Yani hem bu meseleleri konuşup dayanışarak bunların üstesinden gelmenin çözüm yollarını arayabiliriz burada. Hem de bir taraftan ihtiyacımız olan şeylere çok çok ekonomik fiyatlarla erişebiliriz.
Çok çok ekonomik fiyatlarla kadın kooperatiflerinin tatlısını, tuzlusunu, ürününü üretip sattığı, atölyelerde kadınların çalıştığı ve çok uygun fiyata takım elbiseden cekete, mayodan çoraba, yataktan televizyona, masadan sandalyeye her tür ürünün alınabileceği bir merkez gördüm ben ve fiyatlara inanamadım. Mesela 1250 liraya bir genç yatağı gördüm, şaşırdım. 1000 liraya yemek masası gördüm, şaşırdım. Fiyatlar çok uygun dedim. Yani ne bileyim 80 liraya 100 liraya elbise alıyorsunuz değil mi? Çok özel. Özellikle kimyasal barındırmayan değil mi? Böyle bir özelliğiniz var yani doğaya saygı da var burada.
Tabii tabii mutlaka. Mesela ürünleri bir örnek vermem iyi olur belki. Tekstil çok önemsediğimiz bir sektör yani. Çok da dışarıdan masum gözüküyor. Oysa bakınca bir tekstil inanılmaz çevreyi kirleten bir sektör. Yapılan birçok araştırmayı incelemiştik bu modeli geliştirirken. Her bir ton tekstil atığı eğer yeniden kullanılabilse atmosfere 20 ton karbondioksit salınması engellenebilir. Bu tekstil sektörünün yarattığı kirlilik. Bir taraftan da giysileri ömürlerine bakınca ortalama %30'unu tamamlamışken atıldığını tespit etmiş bir başka araştırma. Şimdi böyle bak biz de olabildiğince tekstil önemli ham maddelerden bir tanesi. Bu tekstil atıklarını alıp zaten ileri dönüşümü geri dönüşümden farkı proseslerinin olmaması. Geri dönüşümün kendisinin yarattığından daha az bir kirlilik yaratıyor. Ve ileri dönüştürerek işte doğal boyalar kullanarak ya da besin boyaları kullanarak o tekstil ürünlerinin atıklarının tekrar kullanılabilecek dokuma yapılabilecek ham maddeye dönüştürüyoruz ve arkasından doğa dostu Amerikan servisten tutun da çantaya kadar birçok ürün üretiliyor ve hepsi kesinlikle çevre dostu yöntemlerle yapılıyor.
Yani aslında biri siz ne diyorsunuz der ama gidip görülmesi lazım. Adres neresi?
Adres Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa'da Zincirlikuyu Caddesi No 168 bölü 6'da herkese bekliyoruz ağırlamak için.
Peki burada açtınız başka yerlerde açacak mısınız? Çünkü evet, böylesine ekonomik krizde bu mağazaların ve bu ürünlerin çevreci ürünlerin döngüsel ekonomiye hizmet eden bu yaklaşımın çok anlamı var.
Çok istiyoruz. Hayalimiz hemen bu modeli en kısa zamanda başka illerde, İstanbul'da başka yerlerde yaygınlaştırmak. Yeni nahıl ileri dönüşüm parkları açmak. Sabırsızlanıyoruz.
Sanıyorum yine model olacaksınız. İyi bir model ama kadın kooperatifleri konusunu hem siyaset hem yerel yönetim farklı bir noktaya çekti. Öyle olmaz. Ortak akılla inşallah çok daha güzel işler yapılır diye düşünüyorum ben. Yanılıyor muyum?
Katılıyorum, katılıyorum Melia Hanım.
Umuyorum. Yani bıktım bu popülist politikalarla, içi boş söylemlerle güzel işlerin içinin boşaltılmasını görünce yüreğim eziliyor. İçim yanıyor. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı duydum. Size kolay gelsin diyorum.
Teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkürler. Olun. Hem katılımınız için hem de desteğiniz için teşekkür ederim.
Desteği vereceğiz. Biz kadının üretimde olmasını istiyoruz. Kadın ve çocuk yoksulluğunun bitmesini istiyoruz. Ve gelecek kadının üretimde olmasıyla çok daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Ve diyoruz ki dünyada ekonomide büyük dönüşüm var. Resesyon kaygısı herkesi sardı. Sardı ama gelin günün yasasına kısaca bir göz atalım. Resesyonla ilgili ne mesaj verilmiş, birlikte bakalım.
Günün yazısı. Servet Yıldırım, Dünya. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bu hafta bir defa daha faiz artırması bekleniyor. Şu ana kadar piyasalar faiz artırımlarını büyük ölçüde fiyatladılar ama fiyatlanmayan şey bu artırım sürecinin yol açacağı muhtemel resesyon. Aslında finansal piyasalarda olmasa da şirketler kesiminde hesaplar önümüzdeki dönemde Amerikan ekonomisinin bir resesyona gireceği öngörüsüne göre yapılmaya başlanmış. İstatistikler de bir resesyona işaret ediyor. Geçmişteki son 11 Fed faiz artırım sürecinin 8'i resesyonla sonuçlanmış. Ortalama olarak ilk faiz artırımının 3 yıl sonrasında ekonomi resesyona girmiş. En uzunuysa 84 ay sürmüş. Bu defa ağırlıklı beklenti 12 ila 16 ay arasında bir sürede resesyona girileceği yönünde. Sadece Fed faiz artırmıyor. Son 10 yıldır faizlere dokunmayan Avrupa Merkez Bankası bile faiz artırmaya hazırlanıyor. Kısacası dünyada faizler yükseliyor ve bu sürecin sonunda resesyon var. Ekonomistlerin çok sevdikleri ve şiddetle tavsiye ettikleri yumuşak inişe benzemeyen bir artırım sürecindeyiz. Eğer resesyon olacağı yönünde güçlü bir olasılık varsa bir merkez bankası buna rağmen neden faiz artırmakta ısrar eder? Sorunun cevabı enflasyonun ulaştığı seviyede ve Merkez Bankası'nın önceliğinde yatıyor. Bizde Merkez Bankası %70'i aşan enflasyona rağmen hala rahat davranabilirken, Amerika'da Fed %8.6 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonu ülkenin en büyük ekonomik sorunu olarak görüyor ve enflasyonla mücadeleyi önceliklendiriyor. Amerikan ekonomisinin resesyona girip de küresel ekonominin bundan etkilenmemesi söz konusu olamaz. Amerika'daki herhangi bir durgunluk Amerika ile sınırlı kalmaz. Bu durgunluğun bizim için çok önemli bir pazar konumunda bulunan Avrupa'ya bulaşma riski önemli. Avrupa'nın son dönemde toparlanmaya başlayan ekonomisini resesyondan uzak tutması kolay değil. Avrupa ekonomisinin etkilendiği bir krizin bizi teğet geçmesi ise çok zor. Günün yazısı.
Fazla söze gerek yok. Burada noktayı koyalım ve bu akşam nefesimizi tutalım. Saat 9. Gözlerimiz Fed'in kararında olacak, ekranlarda olacak. Biz hafta başı yine birlikte olacağız. O yüzden sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın diyoruz. Lütfen doğaya, çevreye sahip çıkın.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
Sputnik Türkiye, artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız, önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin, ardından Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmelere ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.